İstanbul'da bir kış akşamı, bir durakta beklediğini hayal etmeni istiyorum. Hava soğuk, rüzgar yüzünü kesiyor ve belki de ince bir yağmur çiseliyor.
O hissi çok iyi bilirim.
Eve gitmek için sabırsızlanıyorsun, telefonunu çıkarıp o malum resmi uygulamaya bakıyorsun. Otobüsün 5 dakika sonra geleceği yazıyor. İçine bir umut doluyor ama o 5 dakika 10 dakikaya, sonra 15 dakikaya dönüyor ve ortada ne gelen var ne giden.
Ya da daha da kötüsü oluyor. Evet, daha da sinir bozucu olanı. Uygulamada 20 dakika var denilen otobüs, sen durağa doğru yürürken yanından vız diye geçip gidiyor. Bu senaryo eminim sana ve milyonlarca İstanbulluya acı bir şekilde tanıdık geliyordur. İşte bugün mercek altına alacağımız konu tam da bu. Sadece bir mobil uygulama sorunundan çok daha fazlası aslında. Yani şehir içi ulaşımın bel kemiği olması gereken teknolojinin neden sürekli teklediği ve daha da önemlisi bu durumu artık yeter deyip klavyesine sarılanların yani vatandaş geliştiricilerin şaşırtıcı hikayesi.
Elimizdeki kaynaklar da çok çeşitli.
Kesinlikle. Reddit ve Şikayet Var gibi platformlardaki yüzlerce öfkeli kullanıcı yorumu var. Bu işe kafa yoran geliştiricilerin blog yazıları var. Hatta kodlarını tüm şeffaflığıyla paylaştıkları GitHub depoları var. Kısacası bir teknoloji sorunundan bir sivil direniş hikayesine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz.
Öyleyse ilk duraktan başlayalım o zaman. Bu resmi uygulamalardaki temel sorun ne? İnsanları bu kadar çileden çıkaran şey sadece otobüsün geç gelmesi mi, yoksa buzdağının görünmeyen bir kısmı mı var?
Aslında sorunlar o kadar katmanlı ki kullanıcıların şikayetleri adeta birbiriyle yarışıyor. Yani bu otobüsüm nerede ve ondan önceki versiyon alan Mobiet döneminden beri biriken bir öfke. En tepede senin de az önce bahsettiğin gibi varış sürelerindeki akıl almaz tutarsızlık yatıyor.
Bu, insanların hayatını doğrudan etkileyen bir şey. Plan yapmanı engelliyor.
Kesinlikle. Bir yere zamanında yetişmeni imkansız kılıyor. Evet, Şikayet Var'daki bir yorum durumu o kadar net özetliyor ki, kullanıcı diyor ki, uygulama 3 dakika var diyor, otobüsün canlı konumuna bakıyorum. Arada 12 durak var. Bu basit bir hata değil, bu resmen gerçeklikle alay etmek gibi bir şey. Aynen öyle, gününü saniyelerle planlamaya çalışan bir insan için bu tam bir kaos demek. Ve bu sadece zamanlama sorunuyla da kalmıyor. İkinci büyük şikayet başlığı uygulamanın kendi performansı.
Yani çalışmaması.
Evet, en çok ihtiyacın olduğu anda otobüs durağa yaklaşırken donması, açılmasının dakikalar sürmesi veya bir hata mesajıyla tamamen çökmesi. Bunlar istisna değil, neredeyse kural haline gelmiş durumda. Kullanıcılar için bu dijital bir hayal kırıklığından çok fiziksel bir çaresizlik anına dönüşüyor.
Bir de benim en çok ilgimi çeken neredeyse bir gizem romanı gibi olan hayalet otobüsler meselesi var.
Evet, o çok ilginç.
Reddit'teki bir kullanıcı otobüslerin bazen haritada olması gereken hattan fersah fersah uzakta, alakasız bir denizin ortasında ya da bir AVM'nin içinde göründüğünü anlatıyor. Yani otobüsün nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken kendini bir anda bir kayıp dizisi bölümünün içinde buluyorsun. Otobüs adeta ışınlanıyor.
Bu hayalet otobüsler aslında altyapıdaki veri tutarsızlığının en komik ama aynı zamanda en trajik yansıması. Ve tüm bunlara ek olarak bir de gizlilik endişeleri var.
Konum izni meselesi. Aynen. Uygulamanın çalışmak için ısrarla konum izni istemesi ve bu izni vermediğinde kendini kilitlemesi büyük tepki topluyor. Birçok kullanıcı haklı olarak soruyor. Ben hangi durakta beklediğimi ve hangi otobüse binmek istediğimi zaten seçiyorum. Benim o an nerede olduğumu bilmen neden bu kadar kritik? Bu çok doğru bir nokta. Yani sorunlar listesi şöyle. Yanlış zamanlama, yavaş performans,
hayalet otobüsler,
haritada gezinen hayalet otobüsler ve gereksiz veri talepleri. Anladığım kadarıyla Mobiet'ten otobüsüm nerede uygulamasına geçiş de bu sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirmiş.
Aynen öyle. Kaynaklardaki yorumlara baktığımızda bu geçişin pek çok kullanıcı için bir ilerleme değil, tam bir gerileme olarak algılandığını görüyoruz. İnsanlar, eskiden en azından favori hatlarımı ekleyebiliyordum, şimdi o bile çalışmıyor diyor.
Ya da yeni arayüz o kadar karmaşık ki eskisini mumla arıyorum gibi yorumlar da var.
Kesinlikle. Yani ortada daha iyi olması vaadiyle sunulan ama temel fonksiyonları bile yerine getiremeyen bir ürün var. Ve bu durum bir süre sonra insanların sabrını taşıran son damla oluyor.
İşte galiba hikayenin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Sistem bir sorunu çözemediğinde ya da daha da kötüleştirdiğinde genellikle iki şey olur. İnsanlar ya şikayet edip vazgeçer ya da madem öyle daha iyisini ben yaparım der. Anladığım kadarıyla kaynaklarımızda ikinci yolu seçen kahramanlar var.
Kesinlikle. İşte bu noktada sivil teknoloji dediğimiz kavram devreye giriyor. Kurumların yarattığı boşluğu o sorunu bizzat yaşayan yetenekli ve çözüm odaklı vatandaşlar dolduruyor. Elimizdeki kaynaklarda öne çıkan iki harika proje var. İlki, Reddit'te Sybil01 kullanıcı adıyla ortaya çıkan bir geliştiricinin projesi. Otobüsüm anlık, bunu yazmaya karar vermiş. Projesini duyururkenki tonu bile çok net. Daha hızlı, daha basit ve işini yapan bir şeye ihtiyacımız vardı. Peki neyi farklı yapmış? Aslında devrimsel bir teknoloji icat etmemiş anladığım kadarıyla. Sadece kullanıcıların gerçekten neye ihtiyacı olduğunu dinlemiş.
Aynen öyle. Ve en temel, en çok istenen özellik ne biliyor musun?
Neymiş?
Aynı anda birden fazla otobüs hattını harita üzerinde görebilmek. Düşünsene, işten çıkmışsın ve evine giden 3 farklı hat var. Hangisinin durağa daha yakın olduğunu anlamak için resmi uygulamada hatlar arasında tek tek geçiş yapman, her seferinde haritanın yeniden yüklenmesini beklemen gerekiyor.
Tam bir eziyet.
Evet, otobüsüm anlık ise bu 3 hattaki tüm otobüsleri aynı anda haritaya seriyor. Anında en mantıklı seçeneği görebiliyorsun. Bu basit gibi görünen ama günlük hayatta dakikalar kazandıran, stresi azaltan muazzam bir fark.
Bu aslında sorunu yaşayan birinin zihninden çıkmış bir çözüm. Bürokratik bir toplantı odasından değil, soğuk bir otobüs durağından doğmuş bir fikir. Bir de sanırım şu meşhur konum izni meselesini de çözmüş.
Evet, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan birini tamamen ortadan kaldırmış. Uygulama çalışmak için senin konumunu istemiyor. Ve en önemlisi projesini tamamen açık kaynak kodlu olarak GitHub'la yayınlamış.
Yani işte kod burada. İsteyen incelesin, isteyen daha da geliştirsin, benden hiçbir gizli saklısı yok demiş. Bu şeffaflık toplulukta anında bir güven yaratmış olmalı.
Kesinlikle. Tepki inanılmaz. Geliştiricinin Reddit'teki paylaşımının altına gelen yorumlar, sorunun ne kadar ortak olduğunu ve çözüme duyulan açlığı gösteriyor. İnsanlar anında hemen indirip deniyorum, harika olmuş, eline sağlık gibi destek mesajları atmışlar.
Hatta bir adım öteye gidenler olmuş.
Olmuş, evet, ben de yazılımcıyım. Nasıl yardım edebilirim veya iOS yani Apple versiyonunu geliştirmek için gönüllü olabilirim diyenler çıkmış. Bu tek bir kişinin başlattığı bir projenin kolektif bir çabaya dönüşme potansiyelini gösteriyor. Otobüsüm anlık resmi uygulamanın bariz hatalarına doğrudan bir cevap gibi duruyor. Ama sanırım bir de işi çok daha ileri taşıyan, daha hırslı bir proje var. EATX Next. Evet, Rednexi adlı bir geliştiricinin projesi olan EATX Next, sadece var olanı tamir etmeyi değil, bir ulaşım uygulamasının ne olabileceğini baştan hayal etmeyi hedefliyor. Projenin temel prensipleri çok net, gizlilik odaklı, yani hiçbir kullanıcı verisi toplamıyor, modern bir arayüze sahip, son derece hızlı ve elbette o da tamamen açık kaynaklı.
EATX Next'in özelliklerine baktığında gerçekten yani ağzım açık kaldı. Mesela bir yapay zeka asistanından bahsediliyor. Bir otobüs uygulamasında yapay zeka ne anlama geliyor, onunla sohbet mi ediyorsun?
Neredeyse öyle. Teknik detaylara boğulmak yerine gündelik dilde bir soru soruyorsun. Mesela uygulamaya Üsküdar'dan geçen otobüsler hangileri veya Kadıköy'e en hızlı nasıl giderim diye yazıyorsun. O da sana anında ilgili hatları listeliyor.
Vay canına.
Bu arayüzde menüler arasında kaybolmak yerine sanki şehirdeki ulaşım sistemine doğrudan soru soruyormuşsun gibi bir his yaratıyor. Etkileşimi tamamen değiştiriyor.
Bu etkileşimi veri aramadan yolculuk planlamaya taşıyan bir zihniyet değişimi. Çok etkileyici ama beni asıl şaşırtan araç detayları seviyesi oldu. Otobüsün plakası, anlık hızı, hangi garaja bağlı olduğu gibi bilgiler. Bir saniye, normal bir yolcu neden otobüsün kapı kodunu ya da bağlı olduğu garajı bilmek istesin ki? Bu biraz gösteriş gibi değil mi?
İlk bakışta öyle görünebilir ama aslında altında daha derin bir felsefe yatıyor. Birincisi bu eldeki verilerle nelerin yapılabileceğini gösterme biçimi. Bir nevi bakın bu bilgiler mevcut ve size sunulabilir deme şekli.
Anladım.
İkincisi, bu şeffaflık güven yaratıyor. Bir otobüsün sadece bir ikon olmadığını, gerçek plakası olan, bir garajdan çıkan, içinde Wi-Fi ya da şarj ünitesi olup olmadığını bildiğin fiziksel bir varlık olduğunu sana hatırlatıyor. Ulaşım meraklıları için bu bir hazine. Normal kullanıcı içinse sistemin ne kadar detaylı çalıştığına dair bir kanıt.
Anladım. Yani bu detaylar aslında uygulamanın yeteneklerinin bir kanıtı. Ve bir de tarihsel veri özelliği varmış. Artık çalışmayan, kaldırılmış eski hatların bilgilerine bile ulaşılabiliyormuş. Bu inanılmaz.
Değil mi? Uygulama sadece bir araç olmaktan çıkıp şehrin ulaşım hafızasını tutan canlı bir arşive dönüşmüş.
Kesinlikle. İşte tüm bu özellikleri görünce insanın aklına şu soru geliyor. Bir veya birkaç tutkulu geliştirici kendi boş zamanlarında hiçbir maddi beklenti olmadan bunları yapabiliyorsa, arkasında devasa bütçeler ve ekipler olan bir kamu kurumu neden yapamıyor? Ve işte bu soru bizi hikayenin en karanlık ve en can alıcı noktasına getiriyor.
Yani bu harika projelerin bir aması var.
Hem de çok büyük bir aması var. Bu geliştiriciler birer sihirbaz değil. Kullandıkları tüm veriler, otobüslerin konumu, hat bilgileri, durak listeleri en nihayetinde İBB ve İETT'nin sağladığı sunuculardan geliyor. Teknik adıyla API'lerden çekiyorlar.
Yani veri akışından.
Aynen. Ve bu veri akışı ne yazık ki pırıssız ve sorunsuz bir otoyol değil, daha çok mayınlarla dolu bir patika gibi. Bu veri boru hattında ne gibi sorunlar yaşanıyor? Tıkanıyor mu, sızdırıyor mu?
Her ikisi de. Yetnix geliştiricisinin de belirttiği en büyük sorun bu API'ların resmi bir dokümantasyonunun olmaması. Yani geliştiriciler hangi verinin nereden, nasıl geldiğini deneme yanılma yoluyla adeta karanlıkta el yordamıyla bulmaya çalışıyorlar.
Bu bir binayı planı olmadan inşa etmeye benziyor.
Tam olarak öyle. Ayrıca bu API'lar zaman zaman tutarsız çalışıyor, veri göndermeyi kesiyor veya formatını değiştirerek mevcut uygulamaları bir anda bozabiliyor.
Bir dakika, bu noktada otobüsüm anlık geliştiricisinin yaptığı çok önemli bir tespit vardı. Bazen resmi uygulama otobüsü haritada göstermezken, yani otobüs kayıpken, geliştirici kendi uygulamasıyla API'yi kontrol ettiğinde aslında otobüsün konum verisinin orada olduğunu fark etmiş. Bu doğru mu?
Evet, bu çok kritik bir bulgu. Bu bize sorunun her zaman verinin kendisinde olmadığını, yani İBB'nin sunucularında olmadığını gösteriyor. Bazen veri doğru bir şekilde akıyor ama o veriyi alıp kullanıcıya göstermesi gereken resmi uygulamanın kendisi, yani ön yüzü o kadar kötü kodlanmış ki veriyi işleyip haritaya yansıtamıyor.
Bu inanılmaz derecede sinir bozucu bir durum. Yani kaynak orada duruyor ama resmi musluk bozuk olduğu için su akmıyor ve bu gönüllü geliştiriciler kendi musluklarını takıp o suyu akıtmayı başarıyorlar.
Aynen öyle. Bir de bu teknik sorunların üzerine bir de yasal belirsizlikler ekleniyor. Wow Türkiye forumundaki bir tartışma bu konuya harika bir örnek. Otobüs 34 isimli bir site araçların plaka bazlı arıza ve muayene bilgilerini bile paylaşıyormuş.
Bu bir vatandaş için çok faydalı bir bilgi.
İnanılmaz faydalı. Ancak İBB bu verileri bir açık veri lisansı altında yayınlamadığı için bu durumun kişisel verilerin korunması kanunu, yani KVKK ihlali riski taşıdığı ortaya çıkmış. Bu yasal gri alan yüzünden site bu faydalı özelliği kaldırmak zorunda kalmış.
Bu da bize geliştiricilerin ne kadar hassas bir çizgide yürüdüğünü gösteriyor. Teknik engeller, dokümantasyon eksikliği, yasal gri alanlar ve tüm bu engelleri aştıktan sonra karşılarına çıkan son ve en büyük duvar.
Evet.
İET Next projesinin GitHub sayfasındaki bir duyuru aslında tüm hikayeyi özetliyor. Geliştirici ne demişti tam olarak?
Duyuru çok net ve bir o kadar da üzücü. Geliştirici, İBB tarafından uygulanan idari baskı ve veri erişim kısıtlamaları nedeniyle uygulamanın geçici olarak kapatıldığını duyurmuş.
Bu ne demek?
Bu, kelimenin tam anlamıyla topluma hizmet etmek için yola çıkmış, daha iyi bir çözüm üretmiş bir projenin hizmet etmesi beklenen kurum tarafından fiilen engellenmesi anlamına geliyor. Yapıcı bir diyalog kurmak yerine veri muslukları kısılarak proje adeta boğulmuş. O zaman büyük resmi şöyle özetleyebiliriz. Bir yanda her gün milyonlarca insanın yaşadığı somut, can sıkıcı bir sorun var. Otobüsüm nerede? Diğer yandaysa bu sorunu çözebilecek bilgiye, yeteneğe ve en önemlisi isteğe sahip vatandaşlar var. Ama bu iki tarafın arasında şeffaf olmayan veri politikaları ve bürokratik engellerden oluşan görünmez bir duvar duruyor. Tam olarak bu. Bu geliştiricilerin motivasyonu para kazanmak değil, kendilerinin de yaşadığı ortak bir sorunu çözmek.
Üstelik bunu tamamen şeffaf, açık kaynaklı bir yöntemle yapıyorlar.
Aynen öyle. Herkesin görebileceği, katkı sunabileceği bir yöntemle. Ama karşılaştıkları bu bürokratik duvar onların iyi niyetini ve yeteneğini boşa çıkarabiliyor. Bu basit bir otobüs uygulaması hikayesinin çok ötesinde bir durum. Bu vatandaşın kendi şehrinin sorunlarına teknolojiyle çözüm üretme gücünün ve bu gücün önündeki engellerin hikayesi.
Bugün İstanbul'un toplu taşıma uygulamaları etrafında dönen sessiz ama bir o kadar da önemli bir mücadeleye tanık olduk. Resmi uygulamaların yetersizliğinden doğan hayal kırıklığı, bu boşluğu doldurmak için ortaya çıkan inanılmaz sivil girişimler ve bu girişimlerin karşılaştığı beklenmedik engeller. Ve tüm bu hikaye sana ve bizi dinleyen herkese üzerinde düşünecekleri temel bir soru bırakıyor. Dijital çağda bir belediyenin veya bir kamu kurumunun asıl görevi ne olmalı? Kendi çoğu zaman yetersiz kalan ve hızla eskiyen uygulamalarını geliştirmekte ısrar etmek mi? Yoksa tüm bu yetenekli geliştiricilerin çok daha yenilikçi, daha hızlı ve kullanıcı odaklı çözümler üretebilmesi için onlara sadece ham maddeyi, yani güvenilir, istikrarlı ve en önemlisi iyi belgelenmiş açık veriyi sağlamaya odaklanmak mı? Belki de asıl akıllı şehir, kendi uygulamalarını yapan değil, vatandaşlarının daha akıllı uygulamalar yapmasına olanak tanıyan şehirdir.